Ayrım 7. Yıkanmak istiyorum. Suna Aras. Sayfa 116. Gülçin. Gülçin ile bir dönem bir psikiyatrın yanında çalışan bir arkadaş aracılığıyla tanıştım. Bizi tanıştıran arkadaş kendisini psikiyatrik tedavi alırken tanımış. Arkadaşımın olağanüstü çabası sonucunda benimle konuşmayı yaklaşık 5 aya yakın bir süre sonra kabul etti. Bu esmer güzeli, minyon yüzlü kadını aracı olan arkadaşımın evinde ilk gördüğümde ilk önce saçları dikkatimi çekmişti. Beline kadar uzayan gür ve kömür karası saçları ışıl ışıldı. Tedirgin görünmüyordu ama kara gözlerindeki derin keder orada olduğunu hemen hissettiriyordu size. Bizi tanıştıran arkadaşın evinde buluşup söyleşi yapmamız Gülçin'in fikriydi. Bu konuda ısrarlı davranmıştı. Sanıyorum karar verene kadar epeyce zorlandınız. Konuşmaya başlayalım mı? Evet, zorlandım. Bu konularda konuşmak hiç kolay olmuyor. Böyle bir olayı yaşamayan bunu anlayamaz. Yaşamayana konuşmak kolay geliyor. Ben doktorla 4. gidişimden sonra konuşabilmiştim. Yaşadıklarımı anlatmak için her ağzımı açtığımda sanki biri içeriden dilimi tutuyor, damarlarımın içinde kanım donuyor. Sırtımdan buz gibi terler akıyordu. Şu an terlemeye başladım bile. Yo, konuşacağım. En azından buna niyetliyim. Teşekkür ederim. Bana hep çok zor gelen şu ilk sorudan hemen kurtulmak istiyorum. Tecavüze mi uğradınız? Tecavüze uğradım. Nerelisiniz? Ağrı'nın bir köyündenim. Tecavüze uğradığınızda kaç yaşındaydınız? 2 çocuk annesiydim. Tecavüz eden bir yakınınız mı yoksa tanımadığınız biri miydi? Yakınım. Neyiniz oluyor? Akrabalık derecesini soruyorum. Halamın oğlu oluyor. Halanızın oğlu kaç yaşındaydı? 23-24 yaşlarında vardı. Nasıl olduğunu anlatabilir misiniz? Evlendikten yıllar sonra Ağrı'ya gitmiştim. 3 çocuğumla birlikte uzun süre gitmediğim yerlere gitmiştim. Akrabalarım tarafından yemeğe davet ediliyordum. Bazı akrabalarım da gece yatısına kalıyordum. O gün halamın evine davetliydim. Gerçi halam yıllar önce vefat etmişti ama kocası yaşıyordu. Evde bir kızı, 2 oğlu vardı. 3 oğlu evlenip ayrı evlere çıkmışlardı. Yemeğimizi yedikten sonra geç saatlere kadar halamın kızı ve evdeki büyük oğluyla sohbet ettik. Çocuklar uyumuştu. Geç bir saatte yataklarımızı hazırlayıp uyuduk. Ben, halamın kızı, 3 çocuğum aynı odada uyuyorduk. Halamın o oğlu da ayrı bir odada uyuyordu. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Birinin bana dokunmasıyla uyandım. Bir el sımsıkı ağzımı kapatmıştı. Bir eliyle de külotumu çıkarmaya çalışıyordu. Ben tepinip garip sesler çıkarıyordum. Halamın oğlu kulağıma, "Benim, sesini çıkarma," diyordu. "Sen beni öldürüyorsun, artık dayanamıyorum," diyordu. Daha başka şeyler de söylüyordu ama anlatmak istemiyorum. Çünkü sinirlerim bozuluyor. Ortalık zifiri karanlıktı. Halamın kızı karşı divanda, çocuklarım hemen yanı başımda yer yatağında uyuyorlardı. Hala merak ediyorum, acaba halamın kızı duymadı mı diye. Bazen duymaması olanaksız gibi geliyor bana. Halamın oğlu çok güçlü bir insandı. Ben ne kadar mücadele ettimse de başarılı olamadım. Gözyaşlarımın içinde istediğine ulaşmıştı. O an kendini korumanın dışında aklından neler geçiyordu hatırlıyor musun? O an aklımdan geçen ve o ana kadar da hiç unutamadığım başka bir olaydı. Sürekli gözümün önüne yaşadığım o şeyler geliyordu. Bir de kocam gelmişti. Sanki ona ihanet etmişim gibi bir duyguya kapılmıştım. Tek amacım da çocuklarımın bu manzaraya şahit olmamasıydı. Çocuklarım duymasın diye bağıramamıştım. Çocuklarımla aynı odada olmasaydık belki de başaramazdı. Kesin halamın kızını bağırarak uyandırırdım. Çocuklarımın korkusundan mücadelemi sessiz vermiştim ama başarılı olamamıştım. Unutamadığınız bir olaydan bahsettiniz. Yaşayıp da unutamadığınız olay tam o an aklınıza geldiğine göre daha önce buna benzer bir olay mı yaşadınız? Evet, çocukken buna benzemese de bir şeyler yaşamıştım. Nasıl? Yani tecavüze mi uğradınız? Taciz midir, tecavüz müdür bilemem ama bir şey yaşadım. Sakıncası yoksa anlatır mısınız? Çocuktum. Başka bir halamın oğlu bana çocukluğumu zehir etmişti. Benim 8 tane halam vardı. Şu an 5 tanesi vefat etmiş, 3'ü yaşıyor. Bu anlatacağım kişi büyük halamın oğludur. Halamın oğlu yıllarca bana tecavüz etti sayılır. Nasıl sayılır? Biraz açar mısınız yaşadığınız olayı? Halamın oğlu, ben çocukken beni nerede yalnız yakalasa bir duvara dayayarak iki bacağımın arasına sürünerek boşalırdı. Bunu külotumu aşağı doğru sıyırarak yapardı. Sonra spermlerinin üzerini toprakla örterdi. Bunu yıllarca yaptı. Korkumdan dışarı çıkamıyordum. Evlerimiz yan yana olduğu için beni çok kolay yalnız yakalayabiliyordu. Bu yüzden annemden çok dayak yedim. Dışarı çıkmaya korktuğum için beni döverdi. Neden korktuğun için seni annen dövüyordu? Benden küçük kardeşlerim de vardı. Kendisine yardımcı olmamı istiyordu. Örneğin bir kova su istediğinde, dışarıdan odun al dediğinde, ben korkuyorum, dışarı çıkmam diyordum. O da dövüyordu, numara yapıyorum diye. İşten kaçıyorum diye. Halanın oğlu kaç yaşındaydı? Evli ve 5 çocuk babasıydı. Çocukken yaşadığınız bu olayı hiç kimseye anlatmadınız mı? Hayır, anlatmadım. İkisini de anlatmadım. Sanıyorum doktorunuz hariç. Bu yaşadığınız olaylar için mi doktora gitme gereği duydunuz? Yaşadıklarınız nasıl etkiledi sizi? Son olayı yaşadıktan sonra sizde ne gibi bir değişiklik oldu? Doktora anlatmadım ki bu yaşadıklarımı. Uyuyamadığım, uyumaktan korktuğum için gittim. Nasıl? Yani doktora bu yaşadıklarınızı anlatmadınız mı? Hayır, anlatmadım. Peki ama neden? Söyleşiye başladığınız zaman doktorla konuştuğunuzu söylemiştiniz. Bilmiyorum, çok zor geldi. Bana tecavüz ettiler demek gücüme gitti. Doktora zar zor anlattım, gördüğüm rüyaydı. Rüyamı anlatmaya bile utanıyordum. Neden uyumaktan korkuyordunuz? Uykunuzu kaçıran şey neydi? Nasıl bir rüya görüyordunuz? Rüyamda sürekli bir erkek organının ağzımdan girip oramdan, yani bacağımın arasından çıktığını görüyordum. Bacağımın arasından sonra uzadıkça uzayıp bütün gövdemi tıpkı bir yılan gibi sararak sıkıyordu. O kadar çok sıkıyordu ki bu süre içinde ne nefes alabiliyordum ne bağırabiliyordum. Karnım sürekli şişiyordu. Bunu yapan bir garip yaratıktı. Tam bir insan değildi. Yatakta çırpınışlarımı hisseden kocam uyandırmasa belki de oracıkta ölürdüm. Çünkü bir keresinde kocam eve geç gelmişti. Çok yorgun olduğum için uyumak istedim. Yine o rüyayı gördüm. Kocam eve geldiğinde beni yatağın içinde mosmor bulmuş. Beni acilen doktora kaldırmışlar. Oksijen falan verilmiş. Öyle kendime gelebilmişim. Bu rüyayı ne zamandan beri görmeye başladınız? O zamandan beri kötü rüyalar görüyorum. Ama o zaman gördüğüm rüya bunun aynısı değildi. Daha çok kabus görüyordum. Sürekli birileri beni yakalayıp karanlık ve havasız yerlere kapatıyordu. Kapatıldığım o karanlık yerlerde gözlerimin dışarı acılar içinde aktığını hissediyordum. Sonra gözlerimin yerine bir el toprak atıyordu. Bu rüyayı ikinci tecavüzü yaşadıktan sonra görmeye başladım. Her gün mü aynı rüyayı görüyordunuz? Haftada 4-5 defa görüyordum. Öyle bir duruma geldim ki uyumaya korkar oldum. İşte o zaman bir doktora gitmem için akrabalarım ve kocam ısrar ettiler. Doktora gittikten sonra aynı rüyayı görüyor musun? Görüyorum ama aynı derecede değil. Organ ağzıma girmeye başladıktan sonra uyanıyorum. Onun için boğulma tehlikesi geçirmiyorum. Yine uykusuzluk çekiyor musunuz? Eskisi kadar çok değil. Uykusuzluğum uzun sürdüğü zamanlar ilaç alıyorum. Bir süre sonra düzeliyor. Ama sonra yine uykusuz kalmaya başlıyorum. Böylece geçip gidiyor günler. Bir iyi, bir kötü geçip gidiyor. Bakın benimle ne güzel oturup konuşuyorsunuz. Gayet rahat görünüyorsunuz. İlk tedirginliğiniz tamamen geçmiş görünüyor. Bir doktorla da böyle oturup konuşabilirsiniz. Bana doktorunuza gidip bu yaşadıklarınızı anlatacağınıza söz verir misiniz? Bilmiyorum. Ama bu söylediğinizi düşüneceğim. Belki gider anlatırım. Teşekkür ederim. Bu kararınız beni çok sevindirdi. Yaşadığınız bu olaylar kocanızla olan ilişkinizi etkiledi mi? Evet, etkiledi. Ben hiç kadınlığımı yaşayamadım. Hatta doktorum da sormuştu, orgazm oluyor musunuz diye. Ben onun ne olduğunu hiç yaşayamadım ki nasıl olduğunu bilebileyim. Orgazm nedir bilmiyorum. Ne zaman kocamla beraber olsam ya duvara doğru kusan şey ya da ağzıma giren o şey geliyor aklıma. Anında içime bir bulantı ve soğukluk geliyor. Kafam karmakarışık oluyor, bir daha toparlayamıyorum kendimi. Size taciz ve tecavüz eden büyük halanızın oğluyla yıllarca yüz yüze yaşadınız. Bu nasıl bir duygudur? O çok kötü bir duygudur. Bana çocukluğumu bile yaşatmadı. Çocuklarla oyun bile oynayamadım. Hep kaçıp bir yerlere saklanmak istedim. Neler yaşadığımı kimse bilmediği için bana hep ne garip bir çocuk gözüyle baktılar ve söylediler. Hocaları götürüp üzerime dualar astılar. Annem hep bana adın deliye çıkacak, evde kalacaksın derdi. Bazen halime üzülür, bazen de döverdi. Sanıyorum çaresizliğinin tepkisiydi yediğim dayaklar. Evlendikten sonra size bu olumsuz duyguları yaşatan halanızın oğluyla karşılaştınız mı? En kötüsü de bu zaten. Her tecavüz olayı kötüdür ama akraba tarafından tecavüze uğrayan kadınların hali daha kötüdür bence. Çünkü ne kadar dikkat ederseniz edin, bir şekilde herhangi bir yerde muhakkak karşılaşıyorsunuz. O anda insan kendini müthiş kötü hissediyor. yerin dibine girmek istiyor. O an kayıp olmak istiyor. Ölmek ya da öldürme isteği yoğunlaşıyor. Çocukluğum büyük halamın oğlunun yüzünden ziyan oldu gitti. O günlerden bir korku var aklımda. Bütün dünyamı saran bir korku bu. Hala üzerimden atamadığım bir korku. Ne zaman memlekete gitsem bu insanla muhakkak karşılaşıyorum. Evlendikten sonra Ağrı'ya ilk gittiğimdi. Hoş geldine gelmişti karısıyla birlikte. Utanmadan da gayet masum bir şekilde yanaklarımdan öpmüştü. Ertesi gün karşılaştığımda ona küfretmiştim. Bana yaptıklarını unutmadım diyerek gülmüştü. Hiç cevap vermeden yanımdan uzaklaşmıştı. Evlendikten sonra bana tecavüz eden halamın oğluyla da birkaç defa karşılaştım. Yaşadığım bu kentte yaşamamasına rağmen karşılaştım. Bir akrabamızın düğünü vardı. Onunla ilk defa o düğünde karşılaştım. Bana merhaba diyerek elini uzattı. Kocam ve başka akrabalarımın yanında bana gülümseyerek elini uzatıp merhaba diyordu. Bir anlık tereddütten sonra elimi uzatmak zorunda kaldım. Sanki o an bana dünyanın en büyük hakaretini yapmıştı. O kadar çok ağrıma gitmişti ki tecavüz anında bile kendimi bu kadar aşağılanmış hissetmemiştim. Karnımın içinde ne varsa boğazıma doğru çıkmıştı sanki. Boğuluyordum. Kendimi tuvalete atarak kusmuştum. Ben kusarken o gayet keyifli bir şekilde halay çekiyordu. Orada kalmak istemiyordum ama kocam kalkmadı. Ben o düğün bitene kadar kendimi binlerce defa tecavüz edilmiş gibi hissettim. O gece yine o korkunç rüyayı gördüm. Birkaç defa yine değişik yerlerde karşılaştım. Hiçbir şey olmamış gibi benimle sohbet etmek istedi. Ben kaçamak cevaplar vererek aynı ortamda kalmamaya dikkat ediyordum. Bu davranışım kocamın gözünden kaçmamıştı. Bir keresinde bana onun adını söyleyerek onu neden sevmediğimi sordu. Şok olmuştum. Kocamı herkesi sevmek zorunda mıyım diyerek ters dedim. Bir daha bir şey sormadı. Ama kafasında bir soru işareti olduğuna eminim. O iki insanla ne zaman karşılaşsam o rüyayı daha sık görmeye başlıyorum. Biliyor musunuz? O şimdi öğretmendir. Çocuklara eğitim veriyor. Çocuklar da ona sevgili öğretmenim diyorlardır. Yeni Nur. Bir arkadaşımın komşusunun aracılığıyla tanıştım Yeni Nur'la. Beni telefonla aradığında 3 aydır kendisinden haber bekliyordum. Yorulmaya başladığımı, psikolojimin bozulduğunu hissediyordum. Bunun da 4 tecavüz mağduru gibi vazgeçmesinden korkuyordum. Yeni Nur kapıyı kucağında 2 yaşında çocuğuyla birlikte açmıştı. Yeni Nur 2 çocuk annesi, esmer, uzun boylu, kilosuyla boyu orantılı güzel bir kadındı. Kara gözlerini yüzüme diktiğinde bu derin bakışlı kadının çok fazla sıkıntı çektiğini, acılardan süzülüp gelen hüzün dolu o güzel yüzü bir güzel anlatıyordu. Çayımızı içip böreğimizi yerken o ayağında salladığı kızını uyutmaya çalışıyordu. 14 yaşında olan oğlunu bir haftalığına babaannesine göndermişti. O uyuttuğu çocuğunu içeriye yatırmaya gittiğinde ben kalemimi defterimi hazırlıyorum. Kaç yaşındasınız? 40'ıma yaklaşıyorum ama tam olarak doğum tarihimi bilmiyorum. Nerelisiniz? Kars'ın bir köyündenim. Tecavüze mi uğradınız? Evet, tecavüze uğradım. Kimin tarafından? Üvey babam tarafından. Tecavüze uğradığınızda kaç yaşındaydınız? 14, belki 15, tam olarak bilmiyorum. Olayı anlatabilir misiniz? Babam öldüğünde ben 2 yaşındaymışım. Annem 3 çocuğuyla çok genç yaşta dul kalmıştı. 1-2 parça tarlamız olsa da fakirdik. Akrabalarımızın yardımıyla geçiniyorduk. Annem üvey babamla evlendiğinde babam öleli 2 yıla yakın bir zaman olmuştu. Annem çok güzel bir kadındı. Üvey babam Kars'ın içinde oturuyordu ve maddi durumu iyiydi. 3 çocuğuna rağmen annemle evlenmişti. Benden büyük 2 kardeşimle birlikte Kars'ta yaşamaya başladık. Önceleri her şey yolunda gidiyordu. Üvey babam arada bir dövse de genelde iyi davranıyordu bize. Üvey babamdan 4 kardeşim daha olmuştu. 9 nüfuslu, 3 odalı bir evde yaşıyorduk. Ben ve kardeşlerim okula gidiyorduk. Kaç kız, kaç erkek kardeştiniz? Bunu söylemek istemiyorum. Bu yaştan sonra yaşadıklarımın bilinmesini istemiyorum. Zaten yeterince açık konuşuyorum. Anlıyorum. Kusura bakmayın. Kaldığınız yerden devam edebilir misiniz? Bir gece uyurken bir elin vücudumda dolaştığını, külotumun içine doğru kaydığını anladığımda bütün vücudum taş kesilmişti. Bir süre nefesimi tutup öylece kalmıştım. Bir an rüya mı görüyorum yoksa gerçek mi çıkaramamıştım. Elin bacaklarımın arasında bir süre durup sonra hareketlendiğini anlayınca yatağımdan korkuyla fırlamıştım. Üvey babam benim yatağımdaydı. Ben karanlıkta şaşkınlıkla, zorlukla seçtiğim yüzüne bakıp öylece kalmıştım. Hiç unutamıyorum. Ağız açıkken donar mı? Benim ağzım açıkken donup kalmıştı. Ne kapanıyordu ne bir ses çıkıyordu ağzımdan. Bir süre sonra üvey babam, "Korkma kızım, benim," dedi fısıltıyla. Yatakları şaşırmışım, "seni annen sandım," diyerek beni yatağıma yatırıp gitti. "Siz yalnız mı uyuyordunuz?" "Yalnız uyumuyordum. Biz 6 kardeş aynı odada uyuyorduk. Annem, üvey babam, bir de en küçük kardeşimiz ayrı odada uyuyorlardı. Ben ayrı bir yatakta, yer yatağında, kardeşlerimin yataklarının biraz uzağında, yani 2-3 karış uzağında uyuyordum. Sonra ne oldu? Yani hemen ertesi günü üvey babanla yüz yüze geldiğinizde ne oldu? Olayı annenize anlattınız mı?" "Anneme anlatmadım. Ertesi günü üvey babam eline su dökmemi istedi. Zaten her gün eline ılık su hazırlayıp ben su döküyordum. Bu benim vazifelerimin arasında en başta gelenlerdendi. Ben eline su döküyordum, o da elini yüzünü yıkıyordu. Bir ara başını kaldırıp bir süre yüzüme baktı. Sonra bana akşam tuvalete gittiğini, dönüşte uyku sersemliğiyle odaları ve yatakları şaşırdığını, bundan hiç kimseye söz etmememi istedi. Ben de başımla tamam dedim. Yanlışlık yaptığına gerçekten inanmış mıydınız?" "Pek inanmamıştım ama emin de değildim doğrusu. Emin olsam bile o an tamam derdim. Başka ne yapabilirdim ki? Korkmuştum ve çok şaşkındım." "Annenize anlatmayı neden düşünmediniz?" "Birkaç defa anlatmak istedim ama benim yüzümden aralarının bozulacağından korkuyordum. Zaten son zamanlarda araları pek iyi değildi. İyi olan üvey babam yavaş yavaş değişmeye başlamıştı. Annemi birkaç defa çok kötü dövmüştü. Her dövdüğünde annem birkaç gün yatakta kalıyordu. Sürekli ağlıyordu. Üvey babama beddua ediyordu. Oysa önceleri hiç dövmezdi annemi. Neden dayak yediğini anlatıyor muydu?" "Hayır, bize anlatmıyordu. Hatta anneme birkaç defa sormuştum ama bir şey söylememişti. Sadece aman neden dövecek, itliğinden," diyerek geçiştirmişti. Komşu kadınlarla aralarında konuşmalarından anladığım kadarıyla annem onunla yatmadığı için dayak yiyordu. Çünkü bir defasında bir komşu kadın anneme, "Aman bir et parçası değil mi? At itin önüne sussun," demişti. Annem de komşu kadına, "Bu soğuk havada bıktım," demişti. "Her gün yıkanmaktan her tarafım romatizma oldu. İt gibi üstümden inmek istemiyor. Bu adam yaşını başını aldıkça azıyor. Allah sonumuzu hayır etsin," diye gülmüştü ağrıyan belini tutarak. Sonra olay nasıl gelişti? Bir gün annem evde yoktu. Ben küçük kardeşimi uyutmuş, kendim de yanına uzanmıştım. Babam kapıyı açarak beni çağırdı, ben de gittim. Bir süre hiç konuşmadan oturdu. Ben karşısına geçmiş sessizce bekliyordum. Dizlerim hafiften titriyordu. Birden elimden tutarak "otur," demişti. Ben oturmaya çalışırken birden kucağına çekti. Ben korkuyla bir çığlık atmıştım. Elini ağzıma kapatarak "bağırırsan seni şuracıkta gebertirim," diyerek beni öpüp okşamaya başlamıştı. Ağlayarak yalvarıyordum bırakması için. Ben ağlayıp yalvardıkça o daha çok sarılıyordu. Elini külotumun içine sokunca onu itip vurmaya başladım. Saçlarını yoluyor, yüzüne başına yumruklar indiriyordum. İki elimi tutarak altıma soktu. Müthiş canım yanıyordu. Bağırınca ağzımı kapatıp boğazımı sıktı. Ben yorgunluktan gittikçe bitkin düşüyordum. İki kolum hala altımdaydı. O üstüme abandıkça kollarımın yerinden koptuğunu düşünüyordum. Canım o kadar yanıyordu ki o içime girdiğinde anlayamamıştım bile. Sonra bacağımın arasında bir şeyin gidip geldiğini anlayınca anladım ki ben artık kız değilim. Ağlama krizi. Bir saat sonra. Sonra nasıl gelişti olay? Böylece 2 yıl devam etti. Ben hala ilk gündeyim. O tecavüzün gerçekleştiği gün. Anneniz gelince ne oldu? Üvey babanız ne yaptı? Siz nasıl davrandınız? Sonuçta bir evin içinde yaşıyorsunuz. Hep yüz yüzesiniz. Tecavüz anının sonrasını anlatabilir misiniz? Bir hayvan gibi üstüme böğürerek yıkıldıktan bir süre sonra kalktı. Ben zorlukla kollarımı altından çıkarabilmiştim. Daha doğrusu doğrulduktan sonra kollarım iki yanımda öylece sarkıyordu. Bir süre yerlerinde olduklarını hissedemedim. Sonra korkunç bir karıncalaşma hissetmiştim. Ağlayarak kollarımı oynatmaya çalışıyordum. Üvey babam giyinip dışarı çıktı. Sonra bana seslenerek hiçbir şey yokmuş gibi eline su dökmemi istedi. Ellerim maşrapayı tutmuyordu. Birkaç defa elimden düşürdüm. Elini yüzünü yıkadıktan sonra benim de elimi yüzümü yıkamamı, kendime çeki düzen vermemi söyledikten sonra şöyle dedi. Ben seni besledim, büyüttüm. Herkesten çok benim hakkım var sende. Annene veya başka birine söylersen anneni öldürüp yerine seni alacağım. Hiç kimse de bana karışamaz. Alıp hepinizi büyük bir şehre götürürüm. Oralarda kimse kimseyi tanımaz. Kimse kimseyle ilgilenmez. Ama sesini çıkarmazsan kısmetin çıktığında evlenip gidersin. Gerisini sen düşün diyerek yüzünü silip saçını tarayıp çıkıp gitti. Ne anneme söyleyebildim ne başka birine. Hep annemi bir şekilde öldürüp beni almasından korkuyordum. O günden sonra o evde yaşadım mı yoksa her gün öldüm mü? Orasını siz düşünün. Ben de bilmiyorum. Daha önce 2 yıl devam ettiğini söylemiştiniz. Bu 2 yıl boyunca size tecavüz mü etti? Evet, her fırsat bulduğunda bunu yaptı. Zaten o günden sonra sürekli anneme kötü davranıyordu. Annem artık hemen hemen neredeyse her gün dayak yiyordu. Bu beni benim yaşadıklarım kadar üzüyordu. Annemin ölmesini istiyordu. Bunu döve döve yapacaktı. Bu 2 yıl boyunca hep o adamı öldürmeyi düşündüm. Her tecavüzden sonra bu duygum biraz daha kuvvetleniyordu. Sonra öldürmekten vaz mı geçtiniz? Hayır. Allah'a şükür benim yerime Allah onun canını bir kaza sonucu aldı. Beni de onun pis kanını elimi bulaştırmaktan kurtardı. Anneniz bu durumdan hiç şüphelenmedi mi? Sanıyorum şüphelenmedi. Ya da şüphelendi, bir şey diyemedi ya da konduramadı. Bilmiyorum. Bazen yok anlamamıştır diye düşünüyorum. Bazen de bir evin içinde nasıl olur da anlamaz diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Belki de hiç aklına getirmedi. Çünkü o adam öldükten sonra bir gün anneme iyi ki geberdi köpek dediğimde nankör diyerek bana kızmıştı. Ekmeğini yediğin adama sövme dedi. Zaten annemin başkalarını görecek hali yoktu ki dayak yemekten. Belki de hiç anlamadı. Bugün 2 çocuk annesisiniz. Nasıl evlendiniz? Böyle bir olay yaşadığınız için evlendiğiniz insanla bir problem yaşadınız mı? Biliyorsunuz kızlık zarı problemi. Uzun süre evlenemedim. Çok sevdiğim biriyle bu korkuyla evlenmedim. Çünkü bizim oralıydı. Benim kız olmadığımı anladığı an beni geriye gönderirdi. Şimdiki kocam bizim oralı biri değildi. Görevi gereği geçici olarak orada bulunuyordu. Mesleğinin ne olduğunu, ne iş yaptığını söylemek istemiyorum. Bir arkadaş aracılığıyla bana mektup yazmıştı. Sonra birkaç defa buluşup konuştuk. Beni çok sevdiğini söylüyordu. Ben de bir gün kendisine, sana ben kız değilim desem, yine benimle evlenir misin dedim. Peki bu nasıl oldu dedi, yüzü karmakarışık olmuştu. Bana tecavüz ettiler diyerek ağlamaya başladım. Onun için bu sevdadan vazgeç diye hıçkırıyordum. Uzun süre sustuktan sonra kim yaptı diye sordu. Ben de kimseye söylemeyeceğini söz verirsen söylerim dedim. Söz dedi. Olayı olduğu gibi anlattım. Ben seni seviyorum ve seninle evlenmek istiyorum. Bu senin suçun değil dediğinde onunla kaçmaya karar verdim. Kaçarak mı evlendiniz? Evet, kaçtım onunla. O evde yeterince fazla yaşamıştım. O adamın hayaletinin dolaştığı evde daha fazla kalmak istemiyordum. Yaşadığınız bu olayın sizde ne gibi izleri kaldı? Bir kere kocam da dahil erkeklere karşı içimde hep bir öfke duyuyorum. Öfkenin ve tiksinmenin dışında onlara karşı hiçbir iyi duygum yok diyebilirim. Bir gün kocam benden önce ölürse, ki Allah gecinden versin, asla ve asla evlenerek kızımı üvey baba eline bırakmam, bir daha hiç evlenmem, kocam çok iyi bir insan olduğu için onunla birlikteyim. Beni hiç kırmadı, yaşadığım olayı ağzına alıp konuşmadı. Benimle konuştuğunuzu biliyor mu? Evet, söyledim. Sana iyi gelecekse konuş dedi. Aslında aklım karışmıştı. Konuşup konuşmama konusunda gidip geliyordum. Bana ne faydası olacaktı ki? Ama birden kızım aklıma geldi. Başka kız çocukları geldi. Belki anneleri uyarmak ve uyanık olmaları açısından bir faydası olur diye düşündüm. Kızlarını üvey baba yanında büyüten annelere benim yaşadığım ders olsun, dikkatli olsunlar. Aslında konuşmak da bana iyi geldi. Sanki yüreğim biraz hafifledi. Allah sizden razı olsun. Teşekkür ederim. 7. ayrımın sonu, sayfa 130.